Kitabın adı Kayıp Sembol, yazarı Dan Brown, 46. ayrım. 112. bölüm. Sağır edici bir patlamanın şok dalgasıyla yerinde sıçradığında Catherine Solomon bilincin kıyısında sallanıyordu. Saniyeler sonra burnuna duman kokusu geldi. Kulakları çınlıyordu. Boğuk sesler duyuyordu uzaktan, bağırışmalar, ayak sesleri. Birden daha rahat nefes almaya başladı. Ağzındaki bez çıkarılmıştı. Bir adam güvendesin diye fısıldadı, dayan biraz. Adamın iğneyi kolundan çekmesini beklerken adam bunun yerine emirler vermeye başladı. Sağlık setini getirin, iğneye serum bağlayın, laktatlı ringer solüsyonu aşılayın, kan basıncını ölçün. Adam hayati belirtilerini kontrol ederken, Bayan Solomon, size bunu yapan kişi nereye gitti diye sordu. Catherine konuşmaya çalıştı ama başaramadı. Ses, Bayan Solomon diye tekrarladı, nereye gitti? Catherine gözlerini aralamaya çalıştı ama içi geçiyordu. Adam, nereye gittiğini bilmemiz gerek diye üsteledi. Catherine, hiç anlamı olmadığını bildiği halde o iki kelimeyi fısıldadı. Kutsal Dağ. Dağılmış çelik kapının üstünden adımını atan Başkan Sato, gizli bodruma inen tahta rampadan aşağı indi. Ajanlardan biri onunla aşağıda karşılaştı. Başkan, bunu görmek isteyeceğinizi sanıyorum. Sato, ajanı dar koridordan küçük bir odaya kadar takip etti. Oda iyi aydınlanmıştı ve yerdeki kıyafet yığını dışında boştu. Sato, Robert Langdon'ın makosenleriyle tweed ceketini tanıdı. Ajan karşı duvardaki büyük, tabut benzeri kutuyu işaret etti. Bu da ne böyle? O yöne doğru hareket eden Sato, duvardan geçen şeffaf plastik borunun kutuyu beslediğini gördü. Dikkatle yaklaştı. Üstünde hareketli küçük bir parça olduğunu görebiliyordu. Uzanıp bu parçayı kenara itince küçük pencere ortaya çıktı. Sato geri çekildi. Plexiglas'ın altında suya batmış Profesör Robert Langdon'ın ifadesiz yüzü duruyordu. Işık. Langdon'ın asılı kaldığı sonsuz boşluk aniden kör edici güneşle dolmuştu. Karanlık boşlukta uzanan yakıcı beyaz ışınlar zihnini deliyordu. Her yerde ışık vardı. Birden önündeki ışık yayan bulutun içinde güzel bir silüet belirdi. Bulanık ve belirsiz bir yüzdü. İki göz boşlukta ona bakıyordu. Işık demeti yüzünü çevreleyince Langdon, Tanrı'nın yüzüne baktığını sandı. Tanktan içeri bakan Sato, Profesör Langdon'ın olanlardan haberi olup olmadığını merak ediyordu. Bundan şüphesi vardı. Ne de olsa bu teknolojinin tüm amacı kişinin durumunu değerlendirememesiydi. Duyusal yoksunluk tankları 50'lerden beri vardı ve zengin yeni çağ deneyicileri için hala popüler bir geçit niteliği taşıyorlardı. Bilinen ismiyle yüzmek, ana rahmine dönüş deneyimi yaşatıyordu. Tüm duyusal girdileri ortadan kaldırarak ışık, ses, dokunma, hatta yer çekimi, beyin aktivitesini sakinleştiren bir tür meditasyon hali yaratmaya yardım ediyordu. Geleneksel tanklardaki kişi nefes alabilmesi için yüzünü suyun üzerinde tutan hiperbatmaz tuzlu bir solüsyonda sırtüstü yüzerdi. Ama son yıllarda bu tanklarda bir kuantum sıçraması yaşanmıştı. Oksijene doyurulmuş perflorokarbon. Total likit ventilasyon yani TLV diye bilinen bu yeni teknoloji öylesine mantığa aykırıydı ki çok az kişi varlığına inanıyordu. Nefes alınabilen sıvı. Sıvının içinde nefes almak, Leland C. Clark'ın oksijene doyurulmuş perflorokarbona batırdığı bir fareyi saatlerce hayatta tuttuğu 1966'lardan beri var olan bir gerçekti. TLV teknolojisi 1989'da izleyicilerin çok azı gerçek bilimi seyrettiklerinin farkında olsa da The Abyss yani Derinlik Sarhoşluğu filmiyle etkileyici bir çıkış yapmıştı. Total likit ventilasyonu modern tıbbın prematüre bebeklerin nefes almasına yardımcı olmak için bebeği rahimdeki sıvı dolu ortama döndürme çabalarından doğmuştu. Ana rahminde 9 ay geçiren insan ciğerleri sıvıyla doldurulmuş ortama yabancı değillerdi. Perflorokarbon bir zamanlar nefes alınmayacak kadar yapışkandı ama yeni gelişmeler sayesinde neredeyse suyun yoğunluğuyla aynı nefes alınabilir sıvılar yapılabiliyordu. CIA'in Bilim ve Teknoloji Başkanlığı, istihbarat dünyasındaki ismiyle Langley Büyücüleri, ABD ordusuna teknoloji üretmek için oksijene doyurulmuş perflorokarbon üzerinde yoğun çalışmalar yapmıştı. deniz kuvvetlerinin seçkin okyanus dalış ekipleri, oksijene doyurulmuş sıvıda nefes almanın Trimix ya da Heliox'a oranla vurgun yeme tehlikesiyle karşılaşmadan çok daha derinlere dalma imkanı sunduğunu keşfetmişlerdi. Benzer şekilde NASA ile Hava Kuvvetleri de geleneksel oksijen tankı yerine nefes alınabilir sıvı teçhizatı ile donatılan pilotların sıvının G kuvvetini iç organlara gazdan daha orantılı yayması sebebiyle daha yüksek G kuvvetine dayanabildiklerini öğrenmişlerdi. SATO şimdilerde kişilerin şu total likit ventilasyon tanklarını deneyebileceği aşırı deneyim laboratuvarları bilinen ismiyle meditasyon makineleri olduğunu duymuştu. Buradaki tank, sahibinin özel deneyleri için yerleştirilmiş olmalıydı ama kapağındaki ağır kilitler SATO'ya bu tankın karanlık uygulamalar içinde kullanıldığını düşündürüyordu. CIA'nin bildiği bir sorgulama tekniği için. Kötü ün salmış olan şu suda boğma, yani waterboarding, sorgulama tekniği, kurban gerçekten de boğulduğuna inandığı için oldukça etkiliydi. SATO bunun gibi duysal yokunluk tanklarının kullanıldığı pek çok özel operasyonun bu yanılsamayı daha ürkütücü yeni seviyelere taşımak için yapıldığını biliyordu. Nefes alınabilir sıvıya batırılan biri gerçek anlamda boğulabilirdi. Boğulma deneyimi yüzünden yaşanan panik, genellikle kurbanın içinde nefes aldığı sıvının sudan biraz daha yoğun olduğunu fark etmesini engellerdi. Sıvı ciğerlerine aktığında genellikle korkudan bayılır ve sonra en üst düzey hücre hapsinde uyanırdı. Tutukluya bedeninden tamamen ayrıldığı hissini vermek için oksijene doyurulmuş sıvının içinde topikal uyuşturucu maddeler, paraliz ilaçları ve halüsinojenler karıştırılırdı. Beyni, kollarını ve bacaklarını hareket ettirmesi için emir gönderdiğinde hiçbir şey olmazdı. Ölü olma hali başlı başına ürkütücüydü ama yeniden doğum sürecinin oluşturduğu durum, değerlendirme bozukluğu, parlak ışıklar, soğuk hava ve sağır edici gürültülerin yardımıyla son derece sarsıcı ve acılı olabiliyordu. Yeniden doğum ve takip eden boğulmaların ardından tutuklu öyle bir hale gelirdi ki yaşıyor mu yoksa ölü mü anlayamazdı ve sorgulayıcıya hemen her şeyi söyleyebilirdi. SATO, Langdon'ı çıkarmak için tıbbi ekibin gelmesini bekleyip beklememesi gerektiğine karar veremedi ama fazla vakti olmadığını biliyordu. Bildiklerini öğrenmem gerek. Işıkları söndürün dedi ve bana battaniye bulun. Kör edici güneş gitmişti. %100 yok olmuştu. Karanlık geri dönmüştü ama Langdon şimdi boşluğun içinde ışık yılı kadar uzak mesafelerde yankılanan fısıltıları duyabiliyordu. Boğuk sesler, anlaşılmaz kelimeler, sanki dünya büyük bir sarsıntıyla ikiye ayrılacakmış gibi titreşimler oluyordu. Sonra oldu. Evren bir anda ikiye ayrıldı. Boşlukta devasa bir boğaz açıldı. Sanki boşluk dikiş yerlerinden kopmuştu. Açıklıktan içeri grimsi bir pus girdi ve Langdon korkunç bir manzarayla karşılaştı. Bedeni olmayan eller uzanarak onu bu dünyadan çekip çıkarmak istercesine vücudunu kavruyordu. Hayır, onlarla mücadele etmeye çalıştı ama kolları yoktu, yumrukları yoktu. Yoksa var mıydı? Birden vücudunun zihninde şekillendiğini hissetti. Eti geri dönmüş, onu yukarı doğru çeken güçlü eller tarafından kavranmıştı. Hayır, lütfen! Ama çok geçti. Eller onu açıklıktan yukarı kaldırırken göğsüne bir acı saplandı. Ciğerleri kumla doldurulmuş gibiydi. Nefes alamıyorum. Şimdi aklına gelebilecek en sert, en soğuk zeminde sırt üstü yatıyordu. Bir şey sert ve acı verici biçimde üst üste göğsüne bastırıyordu. Sıcak havayı içinden atıyordu. Geri dönmek istiyorum. Sıvıyı öksürürken şiddetle sarsılıyordu. Göğsünde ve boynunda acı hissetti. Tıpkı işkence gibi. Boğazı yanıyordu. İnsanlar konuşuyor, fısıldamaya çalışıyorlardı ama sesler sağır ediciydi. Görüşü bulanıklaşmıştı. Tek görebildiği bozuk şekillerdi. Cildi bir ölününki gibiydi ve uyuşmuştu. Göğsü artık daha ağır geliyordu. Basınç. Nefes alamıyorum. Daha fazla sıvıyı öksürdü. Öğürme hissine kapılınca soluk aldı. Soğuk hava ciğerlerine dolduğunda yeryüzündeki ilk nefesini alan bir bebek gibi hissetti. Bu dünya ızdırap vericiydi. Langdon'un tek isteği ana rahmine geri dönmekti. Robert Langdon ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Şimdi sert bir zeminde, havlulara ve battaniyelere sarılmış yan yattığını hissedebiliyordu. Tanıdık bir yüz ona bakıyordu ama etrafındaki ışınlar gitmişti. Uzaktan gelen bir şarkı hala zihninde yankılanıyordu. verbum significatium, verbum omnificum. Birisi, Profesör Langdon diye fısıldadı. Nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Hala öksüren Langdon hafifçe başını salladı. Ama her şeyden önemlisi bu gece olanları fark etmeye başlamıştı. 113. Bölüm. Yün battaniyelere sarılmış olan Langdon titreyen bacaklarının üstünde ayağa kalkıp açık duran sıvı tankından içeri baktı. İstememiş olsa da vücudu ona geri dönmüştü. Boğazı ve ciğerleri yanıyordu. Bu dünya sert ve acımasızdı. Sato az önce duyusal yoksunluk tankını ona açıklamış, eğer dışarı çıkarmasa ya açlıktan ya da daha beter bir şeyden öleceğini eklemişti. Langdon, Peter'ın da benzer bir deneyim yaşadığından emindi. Dövmeli adam kendisine bu akşam, "Peter arada bir yerde," demişti, "Araf'ta, Hamistagan'da. Eğer bu doğum sürecine bir kereden fazla maruz kaldıysa," Peter'ın adama bilmek istediği her şeyi söylemesi Langdon'ı şaşırtmazdı. Sato Langdon'a kendisini takip etmesini işaret etti. Langdon da öyle yaptı. Dar bir koridordan ağır adımlarla yürüyüp, şimdi ilk defa gördüğü bu garip barınağın derinliklerine ilerlediler. Taş bir masa ve ürkütücü renklerle aydınlatılmış olan kare şeklinde bir odaya girdiler. Catherine'in burada olduğunu görünce Langdon rahat bir soluk aldı. Buna rağmen manzara ürkütücüydü. Catherine taş masanın üstünde sırtüstü yatıyordu. Yerde kana bulanmış havlular vardı. Bir CIA ajanı tüpü Catherine'in koluna bağlı bir serum torbasını tutuyordu. Catherine sessizce hıçkırıyordu. Güçlükle konuşabilen Langdon, "Catherine," diye boğuk bir ses çıkardı. Catherine başını çevirdiğinde aklı karışmış gibi bakıyordu. "Robert!" Gözleri önce hayret sonra neşeyle büyüdü. "Ama boğulduğunu sanıyordum." Langdon taş masaya doğru ilerledi. Serum torbasını tutan ajanın itirazlarını aldırış etmeyen Catherine yerinde doğruldu. Battaniyelere sarılı olan Langdon'a uzanarak ona sıkıca sarıldı. Yanağından öperken "Şükürler olsun," dedi. Sonra onu bir kez daha öptü ve sanki gerçek olduğuna inanmıyormuş gibi sıktı. "Anlamıyorum. Nasıl?" Sato duyusal yoksunluk tankları ve oksijene doyurulmuş perfoklorokarbonlar hakkında bir şeyler anlatmaya başladı ama Catherine onu dinlemiyordu. Langdon'a sarılmakla yetindi. "Robert," dedi, "Peter yaşıyor." Ağabeyiyle dehşet verici karşılaşmasını hatırlarken sesi titredi. Peter'ın fiziksel durumunu anlattı. Tekerlekli sandalyeyi, garip bıçağı, kurban verme konusunu ve Peter'ı hemen işbirliği yapmaya ikna etmek için onu insandan bir saat haline getirdiğini. Langdon konuşamıyordu. "Senin nereye gittiklerine dair bir fikrin var mı?" "Peter'ı kutsal dağa götürdüğünü söyledi." Langdon kollarının arasından sıyrılıp Catherine'e baktı. Catherine'in gözleri yaşlarla dolmuştu. Piramidin tabanındaki tabloyu çözdüğünü ve piramidin ona kutsal dağa gitmesini anlattığını söyledi. Sato, "Profesör," diye üsteledi. "Bu size bir anlam ifade ediyor mu?" Langdon başını iki yana salladı. "Hiçbir şey. Yine içinde bir ümit vardı. Ama bilgiyi piramidin tabanından aldıysa biz de bulabiliriz. Ona nasıl çözeceğini ben söyledim." Sato başını iki yana salladı. "Piramit yok, baktık. Yanında götürmüş." Bir süre sessiz kalan Langdon gözlerini kapatıp piramidin tabanında gördüklerini hatırlamaya çalıştı. Sembollerden oluşan tablo, boğulmadan önce gördüğü son resimdi ve yaşadığı sarsıntı bir şekilde görüntülerin zihnine kazınmasına sebep olmuştu. Tablonun hepsini olmasa da bir kısmını hatırlıyordu ve belki de bu kadarı yeterli olurdu. Sato'ya dönüp telaşla, "Bize yetecek kadarını hatırlayabilirim ama internette bir şeye bakmanızı isteyeceğim," dedi. Sato BlackBerry'sini çıkardı. "8. dereceden Franklin karesi yazıp arayın." Sato ona şaşkın gözlerle baktı ama soru sormadan yazmaya başladı. Langdon'un görüşü hala bulanıktı ve etrafındaki acayiplikleri yeni fark etmeye başlıyordu. Yaslandığı taş masanın kurumuş kan lekeleriyle sağ taraftaki duvarınsa metinler, fotoğraflar, çizimler, haritalar ve aralarından geçip onları birbirine bağlayan ipten dev bir ağla kaplı olduğunu gördü. "Tanrım!" Hala battaniyelere sarılı olan Langdon, acayip derlemeye doğru yürüdü. Duvara son derece tuhaf bir bilgi koleksiyonu yapıştırılmıştı. Kara büyüden kutsal kitaba kadar, antik metinlerden sayfalar, sembol ve mühür çizimleri, komplo teorisi web sitelerinden sayfalar, Washington DC'nin işaretlenmiş ve üzerine notlar alınmış bir uydu fotoğrafı. Sayfalardan birinde çeşitli dillerdeki kelimelerden oluşan bir liste vardı. Langdon bunlardan bazılarının masonik kutsal kelimeler, bazılarının antik sihir kelimeleri, bazılarının ise büyü törenlerine özgü kelimeler olduklarını fark etti. Aradığı bu mu? Bir kelime. Bu kadar basit mi? Langdon'ın mason piramidi hakkındaki şüpheleri açığa çıkaracağı rivayet edilen şeye dayanıyordu. Antik gizemlerin yeri. Çok uzun zaman önce kaybolan antik kütüphanelerde saklanan kitaplardan günümüze ulaşmış yüz binlerce ciltle dolu devasa bir mahzen olması gerekirdi. Tüm bunlar imkansız görünüyordu. O kadar büyük bir mahzen olabilir mi? DC'nin altında. Ama Peter'ın Phillips Exeter'da yaptığı konuşma sihirli kelimelerden oluşan bu listeyle birleşince başka bir şaşırtıcı olasılık doğmuştu. Langdon, sihirli kelimelerin gücüne kesinlikle inanmıyordu ama dövmeli adamın inandığı belliydi. Karalanmış notları, haritaları, metinleri, bilgisayar çıktılarını, aralarından geçen ipleri ve yapışkanlı not kağıtlarını bir kez daha incelerken nabzı hızlandı. Konulardan biri sürekli tekrar ediyordu. Tanrım, verbum significatium arıyor. Kayıp kelimeyi. Peter'ın konuşmasından parçalar hatırlayan Langdon, bu düşüncenin şekil alması için biraz bekledi. Aradığı şey kayıp kelime. Washington'da gömülü olduğuna inandığı şey bu. Sato onun yanına geldi. İstediğiniz şey bu muydu? Blackberry'sini ona uzattı. Langdon ekrandaki 8'e 8 kareye baktı. Kesinlikle. Bir müsvedde kağıdı aldı. Bir kaleme ihtiyacım var. Sato ona cebinden bir kalem verdi. Lütfen acele edin. Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü'nün bodrum katındaki ofisinde Nola Kay, sistem güvenlik uzmanı Rick Parrish tarafından kendisine getirilen redakte edilmiş dokümanı inceliyordu. CIA Başkanı, antik piramitler ve yer altındaki gizli mekanlarla ilgili bir dosyayla ne halt eder? Telefonu eline alıp çevirdi. Sato hemen cevap verdi. Sesi çok gergindi. Nola, ben de şimdi seni arayacaktım. Nola, yeni bilgi edindim dedi. Bunun neyle ilgili olduğunu bilmiyorum ama redakte edilmiş bir... Sato, her ne diyorsa unut gitsin diyerek sözünü kesti. Vaktimiz kalmadı. Hedefi yakalamakta başarısız olduk ve onun büyük bir tehlike yaratacağını düşünmek için birçok nedenim var. Nola ürperdiğini hissetti. İyi haber, tam olarak nereye gittiğini biliyoruz. Sato derin bir nefes aldı. Kötü haber, yanında bir dizüstü bilgisayar taşıyor. 114. Bölüm. Yaklaşık 15 kilometre ötedeki Malak, battaniyeyi Peter Solomon'ın etrafına sardı ve tekerlekli sandalyesini ay ışığının aydınlattığı bir parktan dev bir binanın karanlığına götürdü. Yapının dış cephesinde tam 33 sütun vardı. Her biri tam olarak 33 ayak, yani 10 metre yükseklikteydi. Heybetli bina bu saatte boştu. Bu yüzden onları kimse göremeyecekti. Hoş görse de fark etmezdi. Kimse, kel kafalı bir kötürümü, akşam gezintisine çıkaran uzun boylu, nazik görünüşlü bir adamdan şüphelenmezdi. Arka girişe vardıklarında Malak, Peter'ın sandalyesini güvenlik tuş takımının yanına götürdü. Küstahça bakan Peter'ın şifreyi girmeye niyeti yok gibiydi. Malak kahkaha attı. ''Beni içeri sokacağın için mi buradasın sanıyorsun? Kardeşlerinden biri olduğumu ne çabuk unuttun?'' Uzanıp 33. dereceye yükseldikten sonra kendisine verilen giriş kodunu girdi. Ağır kapı tıklayarak açıldı. Peter inleyerek sandalyede kıpırdanmaya başladı. Malak, Peter, Peter diye mırıldandı. Catherine'i düşün. İşbirliği yap ki yaşayabilsin. Onun hayatını kurtarabilirsin. Sana söz verdim. Esirini sandalyesiyle içeri taşıyan Malak'ın kalbi heyecandan hızla atarken kapıyı arkalarından kilitledi. Peter'ı bir takım koridorlardan geçirerek asansöre götürdü ve çağırma düğmesine bastı. Kapılar açılınca asansöre bindiler. Ardından Peter'ın ne yaptığını görmesi için uzanıp en üstteki düğmeye bastı. Peter'ın ızdıraplı yüzünde derin bir korku ifadesi belirdi. Asansörün kapısı kapanırken Peter'ın tıraşlı başını nazikçe okşayan Malak "Şşş" diye fısıldadı. "Sen de iyi bilirsin. İşin sırrı ölümün nasıl olduğunda." Ayrımın sonu. Sayfa 437. Devamı 47. ayrımda.